Ayrım 24.
İşte bu noktada Türk devriminin belirgin olan öteki nitelikleri ortaya çıkmaktadır. Bu nitelikler daha çok ideolojik özellik gösterirler. Türk devrimi hem emperyalizm karşıtıdır hem de batıcılıktan yanadır. Bu iki özellik Batı ile arasındaki teknolojik uçurum kapatılmazsa uzun dönemde çelişen nitelik taşırlar. Fakat kısa dönemde özellikle 1920'lerin koşulları çerçevesinde emperyalizm karşıtlığı batılılığı bütünleyen bir ilke olarak ortaya çıkmaktadır. Atatürk'ün batılılığı batıya öykünme biçiminde değil batı gibi olmak anlamında bir batılılıktır. Nitekim bizzat Mustafa Kemal Atatürk bir yabancı gazetecinin batılıların nerelerini milletiniz için almak istersiniz sorusuna şöyle bir yanıt vermiştir. Biz Garp medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyetleri seviyesinde benimsiyoruz. Ülkeyi batı gibi yapmak için ilk atılacak adım ise batının sömürüsünden kurtulmaktır. Çünkü batının birinci niteliği sermaye sınıfına dayalı bir ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmiş olmasıdır. Aynı tür bir ekonomik gelişmenin ön koşulu ise siyasal ve ekonomik bağımsızlık yani batı sömürüsünden kurtulmaktır. Türk devriminin emperyalizm karşıtlığı yukarıdaki nedene ek olarak Kurtuluş Savaşı'nın nesnel koşullarından da doğmaktadır. Savaş nesnel olarak batılı emperyalistlere karşı verilmiştir. Yunanlıların Anadolu'ya çıkmaları yüzyıllardan beri batılı ülkelerin Osmanlı İmparatorluğu'nun bölüşme planlarının uygulaması olarak tezgahlanmıştır. Bu nedenle bağımsızlık savaşı açıkça emperyalizme karşı girişilmiş olan bir savaştır. Üstelik Atatürk'ün batılılık ideolojisi de batı emperyalizminden kurtulmayı gerektiriyordu. Bu nedenle Türk devriminin gerek nesnel gerekse öznel koşulları açısından emperyalizm karşıtı olduğunu söyleyebiliriz. Batılılığın anlamı. Atatürk'ün batılılığı batı gibi bir toplum yaratmak ilkesine dayalıydı. Bağımsızlık savaşını Osmanlılardan devraldığı toplumsal ve ekonomik yapı üzerinde vermek zorunda bulunan Mustafa Kemal bu nedenle batı tipi toplum yaratma çabalarını önce üst yapıda yoğunlaştırdı. Atatürk devrimleri denilen yeniliklerin pek çoğu Türk toplumuna bir batı toplumu görüntüsü kazandırmayı amaçlayan yeniliklerdi. Bu arada bağımsızlık savaşının kazanılmış olması, Türkiye üzerinde Batı'nın gerçekleştirmiş olduğu siyasal ve ekonomik denetimin de önemli ölçüde azalması sonucunu doğurmuştu. Böylece Batı gibi olmanın ekonomik ön koşulu gerçekleştirilirken, bir yandan da Batı görünümünün kazanma çabaları sürdürülüyordu. Batı gibi olmak, ekonomik olarak hem Batı'nın sahip olduğu ekonomik yapıya sahip olmayı, hem de Batı'nın geçirmiş olduğu ekonomik aşamaları hızla gerçekleştirmeyi kapsıyordu. Oysa Osmanlılardan devralınan ekonomik yapı, 15. yüzyılda egemen olan Asya tipi üretim biçiminin kalıntılarını, ondan önce ve sonra sürekli olarak imparatorlukla varlığını sürdürmüş olan feodal kalıntıları ve dışa bağımlı bir biçimde filizlenmekte olan kapitalizmin çekirdeklerini bir arada bağrında barındıran bir niteliğe sahipti. Bir başka deyişle hiç de kapitalist gelişmeye uygun değildi. Toplumda ulusal bir burjuvazinin çekirdeği bile yoktu denebilir. Ya dışa bağımlı bir takım sermayedarlar vardı ya da henüz toprağa bağlılıktan kurtulamamış olan ayan ve eşraf. Bu durumun sorumlusu dış dinamiğe bağlı olan sömürü düzeni ile işte değişme ve gelişmeyi engelleyen Osmanlı siyasal yapısıydı. Zaten Osmanlılar kapitalist gelişme çizgisinde evrimleşebilmeselerdi, Batı emperyalizminin denetimi altına girip oradan yok olmazlardı. İşte Atatürk'ün Batı gibi bir toplum yaratma serüveni böyle bir toplumsal ekonomik yapı üzerine gerçekleşecekti. Bu noktada Batı toplumlarının geçmişini bir kez daha anımsamak gerekmektedir. Böylece yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temel belirleyicileri daha açık seçik bir biçimde ortaya çıkacaktır. Batı toplumu sanayi devrimiyle simgelenir. Ulusal devlet, ulusal burjuvazi, laik devlet ve gittikçe yaygınlaşan genel oy hakkı ile işçi örgütlenmeleri ve Marksçılık hep bu sanayi devriminin sonuçlarıdır. Bir başka deyişle Batı toplumları gelişmelerini büyük ölçüde ulusal bir burjuva sınıfının itici gücüne borçluydular. Ulusal burjuvazinin gelişmesiyle devlet laikleşmiş ve gittikçe daha demokratikleşmişti. Mustafa Kemal siyasal gücü eline geçirir geçirmez hemen Batı devletlerinde görülen bu nitelikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri yapmaya başladı. Fakat ortada bir ulusal burjuvazi yoktu. Bir başka deyişle Batı'da bütün bu değişmelerin ardında yatan yapı Türkiye'de yoktu. Böyle bir sınıfsal yapıyı yaratacak ekonomik yapı da ortada değildi. Türkiye sanayi öncesi bir toplumun temel nitelikleriyle birlikte dış sömürüye bağımlı olarak gelişen kendine özgü bir ticaret ve toprak yapısına sahipti. Karşı emperyalist ideolojinin işlevi Cumhuriyet'in temelleri. Gerek Kurtuluş Savaşı sırasında, gerek yeni Cumhuriyet'in kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük engeli hiç kuşkusuz eski yapının simgesi olan Halife Sultan yani Padişah'tı. Padişahın bir yandan Halife yani Müslümanların başı, öte yandan Sultan yani eski siyasal yapının başı oluşu Mustafa Kemal'in işini iyice zorlaştırıyordu. Üstelik Padişah tüm destekçileriyle birlikte düşmanla işbirliği yapıyor ve Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkıyordu. Bu durum bağımsızlık savaşı sırasında çok büyük bir zorluk oluşturmakla birlikte ilerideki yeni devletin kurulması sırasında padişah engelinin ortadan kaldırılmasında büyük kolaylık sağlayacaktı. Padişah düşmanla işbirliği yaparak şimdiden kendi kuyusunu kendi kazıyordu. Üstelik yurttaki ayaklanmalarda büyük ölçüde parmağı olduğu için fiili bir tehlike niteliği de kazanmıştı. Oysa Kurtuluş Savaşı'nı yürüten 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi padişah canlılarıyla doluydu. Bu yüzden Mustafa Kemal Paşa meclis açılır açılmaz anayasa geçmek yerine üzerine önerdiği maddelerin sonuncusunda hilafet makamının tahlisinde muvaffakiyet hasıl olduktan sonra padişah ve halife-i müslimin kavainini esasiye dairesinde vaaz-ı muhterem ve mübeccelin ahseder. Hilafet makamı başarıyla kurtarıldıktan sonra padişah ve müslümanların halifesi yasalar çerçevesinde saygın ve ulu yerini alır diye bir ifade koymuştu. Oysa encümen bu ifadeyi gereksiz olarak çıkardı. Bunun üzerine mecliste yapılan tartışmalarda son derece ilginç konuşmalar olmuştur. Bugün elimizde olan gizli oturum tutanaklarından öğrendiğimize göre Atatürk'ün büyük nutkunda bahsettiği bu nokta aslında Kares mebusu Basri Bey ile arkadaşları tarafından önerilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturum tutanaklarından Atatürk'ün nutukta sözünü ettiği "Sen yalan söyleyebilirsin, müstahitsin." Yani istidadın vardır cümlesinin kime karşı ve nasıl söylendiğini de öğreniyoruz. Bitlis mebusu Yusuf Ziya Bey uzun uzun konuşarak Vahdettin'in kaçması üzerine yeni seçilecek halifeye biat edilmesini önerir. Bunun üzerine Diyarbakır mebusu Hacı Şükrü Bey bağırır. Halife yani meclisin reisi mi olsun? Meclis karışmıştır. Mustafa Kemal kürsüde açıklamalarda bulunmaya başlar. Bu sırada kendisine yanıt vermeye çalışan Bitlis mebusu Yusuf Ziya Bey'e söylemiştir bu cümleyi. Bu tartışmanın olduğu tarih 18 Kasım 1922'dir. Hemen Lozan Barış Konferansı'ndan önce. Görüldüğü gibi dinsel geleneksel bir imparatorluktan laik ve ulusal bir devlet yaratma amacı Mustafa Kemal için çok uzaklarda gözükmektedir. Hem de hemen Lozan Konferansı'ndan önce. Oysa Mustafa Kemal Atatürk aynı mecliste hem padişaha hem de düşmanlara karşı bir savaşı başarıyla yürütmüştür. Bu başarının sırrı hiç kuşkusuz tüm ittifaklarını üzerine kurduğu karşı emperyalist ideolojinin gücünden geliyordu. Bu arada karşı emperyalist ideoloji ile din duygularını Yakup Kadri'nin sözlerinde belirttiği gibi biz bir ehli sahip hareketi karşısındayız anlayışı içinde bütünleştirdiğini de görmekten gelemeyiz. Nitekim Tarık Buğra, Küçük Ağa Ankara'da adlı romanında şu satırlarla bu ittifakı vurgulamaktadır. İyice bunalmıştı, hadisi hatırladı, harp hiledir ve kendi durumunu düşündü. Küçük Ağa Ankara'da çalışmanın bir gaza, bir cihat olduğunu anlamıştı. Mesele cephe mi yoksa burada mı çok daha faydası dokunacağını bilmekti ve bunu bilmek şarttı. Vatanı işgal altındaki bir toplumda karşı emperyalist duyguların önemi büyüktür. Bu duygular Mustafa Kemal Paşa'nın çevresinde her sınıf ve gruptan insanların oluşturduğu bir ittifakı sürdürmesine uygun olan hemen hemen tek güç örneğidir. Bu dönemin ruh durumunu örneğin Samim Kocagöz bakın nasıl anlatıyor. Bölüğün önünde Yusuf sanki tek ayağıyla zıplaya zıplaya koşmakta, sakat ayağını 3 kez zıplatıp 1 kere destek vererek elindeki tüfeğine sıkı sıkı sarılmış, süngüsünü ileri uzatmış, yaralı bir pars gibi atılmakta ve fundaların üstünde bölüğüne şöyle haykırmaktadır. Gün bugün, saat bu arkadaşlar. Ezin vatan topraklarımızı çiğneyen bu köpekleri. Ve askerler ses vermektedirler. Allah Allah! Düşman ölülerin üstüne basıp geçmekte, vatan topraklar için toprağa düşenlerin üstünden atlamaktadırlar. Kocagöz'ün romanı, İhsanların, Yusufların, Niyazilerin, İlyasların düşmana karşı yazdıkları destanı yansıtması bakımından o dönem toplumunun nasıl bir beraberlik içinde olduğunu vurgular. Birleştirici öğe ideolojidir. Düşmana karşı eylem içinde geliştirilen karşı emperyalist ideoloji. Atatürk ideolojisinin özü tam bağımsızlık. Gerek karşı emperyalizm, gerekse pozitivizm üzerine oturtulmuş olan batılılık aslında tek bir düşüncenin farklı dönem ve koşullarda somuta indirgenmesidir. Bu tek düşünce ve inanç Mustafa Kemal'in istiklali tam dediği tam bağımsızlık ilkesidir. Mustafa Kemal Atatürk karşı emperyalisttir. Çünkü düşman yurdu işgal edince tam bağımsızlığın korunması için emperyalizme karşı silaha sarılmaktan başka yol yoktu. Savaş kazanıldıktan sonra ise batılılık öne geçti. Çünkü Atatürk ancak batılı ülkeler gibi olan toplumların tam bağımsızlıklarını koruyabileceklerine inanıyordu. Bu sıralama yalnızca olayların gelişimine uygun bir sıralamadır. Yoksa Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki oluşum açısından daha önceki bölümlerde işaret edildiği gibi batılılığın önce geldiğine hiç kuşku yoktur. Zaten karşı emperyalizm de batılılar gibi tam bağımsız bir ülke olmanın ön koşulu değil midir? Tam bağımsızlığın iki farklı görüntüsü olan karşı emperyalizmle batılılık iki ayrı dönemde iki değişik işlev için kullanılmışlardır. Bağımsızlık savaşı aşamasında karşı emperyalizm bütünleştirici bir ideoloji olarak hizmet etmiştir. Buna karşılık Cumhuriyet döneminde batılılık yol gösterici, toplumu yeni bir kültürel ve ekonomik yapıya doğru seferber edici, hareketlendirici bir işlev için kullanılmıştır. Tam bağımsızlık ilkesinin karşı emperyalist görünümünün işlevini Fethi Okyar'ın şu satırlarında somut olarak görebiliriz. teker teker hatta grup grup alındığı zaman ferdi muhteva, yetişme tarzı, temsil ettikleri düşünce ve fikir olarak birbirleriyle asla bağdaşmayacağını hükmedilen bu karma karışık heyetin tek ve sadece davası vatanı kurtarmaktı. Aynı izlenimi Ağoğlu da Kuvayi Milliye Ruhu adlı yapıtında belirtir. Atatürk'ün aşağıdaki sözleri tam bağımsızlık ilkesini nasıl bütüncü bir biçimde anladığını ve bu ilkeyi ne biçimde, hangi amaçlar için kullanıldığını çok güzel ortaya koymaktadır. 1919 yılında bağımsızlık savaşının başında şöyle diyor Atatürk. İstiklali tam bizim bugün deruhte ettiğimiz vazifenin ruhu aslisidir. Bu vazife bütün millete ve tarihe karşı deruhte edilmiştir. Bu vazifeyi deruhte ederken kabiliyeti tatbikisiyesi hakkında şüphe yok ki çok düşündük. Fakat bin netice hasıl ettiğimiz kanaat ve iman bunda muvaffak olabileceğimize dairdir. Biz böyle bir işe başlamış adamlarız. Bizden evvelkilerin irtikap ettikleri hatalar yüzünden milletimiz lafzan mevcut olunan iktisalinde mukayyet, kayıtlı bulunuyordu. Şimdiye kadar Türkiye'yi cihana medeniyette kusurlu gösteren neler mutasavver yani tasarlanmış ise hep bu hatadan ve hep bu hataya tebaiyetten neşet etmektedir. Bu hataya tebaiyetin neticesi mutlaka memleket ve milletin bütün haysiyetinden ve bütün kabiliyeti hayatiyesinden tecerrüt ve tebaüt etmesi mucib olabilir. Yani yaşama yeteneğinden uzaklaşmasını ve soyutlanmasını gerektirebilir. Biz yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. Bir hataya tabiyet yüzünden bu efsaftan mahrum kalmaya tahammül edemeyiz. Alim, cahil, bila istisna, tekmil efradı milletimiz, belki içinde müncemit teşkilatı tamamen idrak etmeksizin, bugün yalnız bir nokta etrafında toplanmış ve sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir. O nokta, istiklali tamamımızın temini ve idamesidir. İstiklali tam denildiği zaman bittabi siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, harz ve ilah her hususta istiklali tam serbesti tam demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet, millet ve memleketin manayı hakikiyesiyle bütün istiklalin mahrumiyeti demektir. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık ilkesini yalnız bir bütün olarak ele almakla kalmıyor, bunun Osmanlı İmparatorluğu çerçevesinde çözülemeyeceğini ve herkesin bu amaçla çalışması gerektiğini de vurguluyor. Böylece gerek kavram açısından gerekse eylem yönünden ödün vermez devrimciliğini ortaya koyarken istiklali tam inancına da bütünleştirici bir ideoloji niteliği veriyor. Karşı emperyalizm özellikle tam bağımsızlık ile birleşince gerçekten bütünleştirici bir ideoloji niteliği kazanmıştı. Toplumun kurtuluşunu batı gibi olmakta bulanlar da İslam'a sığınmak isteyenler de bu tam bağımsızlığa dayalı karşı emperyalizm şemsiyesi altında birleşmişlerdi. Örneğin Peyami Safa, şimdi zaten Ankara Avrupa emperyalizmiyle mücadele ettiğini açık söylüyor. Bunu kim inkar eder, milli tezimizdir diye yazıyordu. Bu konuda Giritli'de Münci Kaptani'ye atıf yaparak şöyle diyor. İşte Atatürk'ün önce emperyalizm ile savaş ve bağımsızlık, sonra da modernleşme ve demokrasiye hazırlık yolunda izlediği yöntem, daha sonraları Kemalist yöntem olarak gelişme yolundaki ülkelere örnek olmuştur. Tam bağımsızlığa bağlı karşı emperyalizm ilkesini sıcak savaşın somut olayları içinde rahatlıkla kullanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, yeni devletin temelinde yatan batılılık ideolojisinin formüle edilmesinde aynı yolda yaptılar. İlkeler eylem içinde belirlendi. Bu arada Atatürk yaşamı boyunca siyasal ve iktisadi tam bağımsızlığı korumaya özel bir özen gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de simgesi olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini belirleyen altı ok için yanlış olarak Kemalist ideoloji tabiri kullanılır. Buraya kadar yapmaya çalıştığım açıklamalarda altı ok ile belirlenen batılılık düşüncesinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ideolojisinin yani tam bağımsızlık ilkesinin iki somut sonucundan biri olduğuna işaret etmeye çaba harcadım. Bir başka deyişle Kemalist ideoloji ya da Atatürkçülük denen ideolojinin eşiti ya da matematiksel açıdan daha doğru bir terimle eşleniği tam bağımsızlıktır. Batılılık ancak tam bağımsızlığın Kurtuluş Savaşı'nı izleyen yıllarda daha büyük bir ağırlık kazanan bir görüntüsüdür. Celal Bayar'ın Atatürk'ün amacı Türkiye'yi anti-emperyalist olan milliyetçi bir Batı ülkesi haline getirmek diye yargısı çok doğrudur. Bu açıdan Altı Ok ile ilgili açıklamaları okurken bunların ancak bir ideolojinin belli bir alandaki somut görünümü araçları olduğu hiç unutulmamalıdır. 3. Altı Ok'un anlamı. Altı Ok açısından 1935 yılı bir dönüm noktasıdır. Bu yıl artık Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra 12 yıl geçmiştir. İlkeler teker teker belli uygulamalar sonunda ortaya konmuş, gözden geçirilmiş, düzeltilmiş ve yeniden formüle edilmiştir. Atatürk'ün yaşam dönemindeki son CHP kurultayı olan 4. aslında 1. Sivas Kongresi kabul edildiğine göre 3. kurultaya bu aşamalardan sonra gelinmiştir. Bu açıdan bu kurultay kararları altı okun belirlenmesinde daha aydınlatıcıdır. Üstelik Recep Peker, parti genel sekreteri şöyle demektedir. Esasla partinin ana vasıfları olan cumhuriyetçilik, ulusçuluk, halkçılık, devrimcilik, devletçilik ve laiklik yeni program onaylandıktan sonra yeni Türkiye Devleti'nin de vasıfları haline alıyor. Gerçekten de 1937 yılında anayasanın ikinci maddesinde değişiklik yapılarak bu ilkeler devletin temel nitelikleri olarak kabul edilmiştir. Dikkat edilirse Recep Peker'in konuşması bile dildeki özleşme akımına uygun olarak yapılmıştır ve gerçekten altı okun yerleştiğini vurgulamaktadır. Zaman dizinsel, kronolojik olarak altı okun ilk ilkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına, saltanatın kaldırılmasına ve cumhuriyetin ilanına koşut bir biçimde cumhuriyetçilik olarak düşünülebilir. Fakat halkçılık ve laiklik ilkeleri olmadan cumhuriyetçilik düşünülemez. Mustafa Kemal Paşa meclisin ilk açılışında bir anayasayı esas olmak üzere önerdiği ilkelere halkçılık programı demiştir. Böylece Halife Sultan'ın dinsel geleneksel otoritesine karşı ulusal egemenlik için meclisi kurarken onu halkçılık ilkesi çerçevesinde örgütlemeye çalıştığını belirtmiştir. Aynı anda otoritesini dinden almayan bir meclisi ulusun en yüksek egemenlik organı saydığından laiklik konusunda da önemli bir adım atmış oluyordu. Bu nedenle altı ok arasında uygulamaya ilk aktarılan ilke, dinden bağımsız biçimde kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile laiklik ilkesi olmuştur. 1. Laiklik. Aslında dinsel geleneksel bir siyasal otoriteye karşı ulus egemenliğine dayalı bir devlet kurulduğu için laiklik tüm altı okun eksenini oluşturuyordu. Bu bakımdan son derece önemli bir ilkeydi. Cumhuriyetçilik ile birlikte yeni devletin siyasal biçimini, halkçılık ile birlikte toplumsal özelliklerini, milliyetçilik ile çağdaş ve ilerici milliyetçilik olarak yeni bütünleştirici ideolojinin önemli bir parçasını ve devletçilik ile birlikte ekonomik yapıyı belirliyordu. Devrimcilik ise laikliğin güncel olarak özüydü. Bir başka deyişle o sırada laiklik en büyük devrimdi. İşte altı ok içinde laiklik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kendisine özgü niteliklerinden dolayı bir eksen ve en önemli ideolojik üye özelliği taşıyordu. Aslında laiklik, İslam inancı içinde yer almıyordu. Buna karşılık devlet gerekleri, Osmanlıların örfi hukuk adı altında laik bir hukuk düzeni geliştirmelerine yol açmıştı. Bilindiği gibi laiklik batıda, tüccar ve sanayicilerden oluşan kapitalist sınıfın din adamlarıyla toprak ağalarının ittifaklarına karşı çıkmasıyla gelişmiştir. Siyasal gücü eline geçiren burjuvazi, bunun din adamlarına karşı yaptığı için ister istemez laik olmuştu. Oysa Osmanlı İmparatorluğu'nda kapitalist gelişme olmadığı için laik oluşumlarda ancak devlet geleneklerine bağlı olarak hukukun bir alanıyla sınırlı kalmış, toplumun öteki kesimlerine yayılamamıştı. Son yıllarda Osmanlı'nın sınıfsal yapısı üç kesimden oluşuyordu. Merkezdeki bürokratlar, eşraf ve ayan olarak ara sınıflar ve eylemsiz halk yığınları yani reaya. Bunlar arasında laikliğe eğilim duyanlar yalnız merkezdeki bürokratların bir kısmıydı. Bunların ciddi bir toplumsal dayanakları bulunmadığından Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bütün yenileşme eylemleri gibi ideolojik plandaki laiklik de bir aydınlar olayı olarak kaldı. Aslında Atatürk'ten önceki batılılaşma eylemlerinin başarısızlığının altında aydınların bu göreli güçsüzlükleri ve halk desteğinden yoksun oluşları vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün devlete el koyması bile daha önce de belirttiğim gibi kendi başına laik bir eylemdi. Fakat geniş halk kitlelerinin bu eylemin laik yönüne sınıfsal bir destek vermemesi laiklik için toplumsal niteliği olmayan bir eylem diye yanlış bir yargıya varılmasına bile yol açmıştır. Oysa kapitalizmin gelişmesiyle palazlanan burjuvazi büyüdükçe laikleşecek ve bürokrat teknokrat kadroların yanında yerini alacaktı. Öte yanda gittikçe gelişen ve geliştikçe sömürüsü artan ve laikleşen burjuvaziye karşı tepki oluşturan halk yığınları bu tepkilerini dinsel çizgide göstermişlerdi. Böylece CHP'nin laiklik politikası geniş halk yığınlarının karşı çıktığı bir politika niteliği kazanıyordu. Demokrat Parti'nin temsil ettiği kapitalist ideoloji biraz da dinsel açıdan ödün verince artık karşı konulmaz bir nitelik kazanıyor ve iktidarı eline geçiriyordu. Aslında bu tutumun ardında dinin bireyi topluma bağlayıcı ideolojik işlevini dolduracak başka bir yaklaşımı bulunmayışı aranmalıdır. Atatürk'ün laiklik anlayışı. Atatürk laiklik ilkesini ileri sürülen bazı görüşlerin tersine siyasal olduğu kadar toplumsal bir yaklaşım olarak da benimsiyordu. Amaç hukuk, eğitim, kültür alanlarına dinsel dogmaların denetiminden kurtarmaktı. Karal'ın da çok iyi belirttiği gibi Atatürk'e göre laiklik geniş anlamıyla sosyal özgürlük problemidir. Aslında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları doğrudan doğruya din düşmanı değildiler. Tam tersine Vahdettin'in Şeyhülislam'ı Dürizade'nin ölüm fetvasına karşı Anadolu'daki din adamlarını kullanacak kadar dinin işlevine inanıyorlardı. Falih Rıfkı'nın bu konudaki şu yazdıkları son derece ilginçtir. Atatürk belli başlı devrim kararlarını verdikten sonra bir defa pek sevdiği Diyanet İşleri reisi Hoca Rifat Efendi'yi çağırıp onu tatlı dille inandırır. Sonra şimdi Mareşal'e gidelim derdi. Biri camilerin ve hocaların, biri ordunun başındaydı. Karşı olunan durum, dinsel dogmaların toplumun tüm yaşamını egemenliğine almış olması ve siyasal iktidarında dine dayalı bulunmasıydı. Dolayısıyla iktidarın kaynağını değiştirdikleri zaman din adamları bundan çok tedirgin oldular. Atatürk ve arkadaşlarına yakıştırılan din düşmanlığının altında yatan asıl olay şudur. Atatürk toplumda din adamlarının siyasal, toplumsal ve kültürel etkinliklerini azaltmıştır. Çünkü gerçekten din yozlaşmış uygulamalar yüzünden o dönem için tutucu bir ideoloji niteliğine bürünmüştü. Bunun suçu da İslam dininde değil, toplumun genel gerileyişine koşut olarak yozlaşan din adamlarında ve onların işlevlerindeydi. Yoksa Atatürk dönemindeki hükümetler dine karşı doğrudan tavır almak yerine yararlanabilecekleri ölçüde dinden ve din adamlarından yararlanmışlar, ancak kendi devrimlerini tehlikeye düşürecek durumlarda dine doğrudan doğruya müdahale etmişlerdir. Atatürk'ün laikliğinin en güzel kanıtlarından biri tüm bağımsızlık savaşı sırasında din adamlarıyla işbirliğine gitmiş olmasında da görülebilir. Müslüman bir toplumda yaşadığının bilincinde olan Atatürk, dine ancak Alan'ın da dediği gibi kendisinin siyasal ve toplumsal reformlarına engel olduğu zaman karşı çıkmıştır. 2. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilik, yeni devletin temelleri altında yatan devrimin siyasal görünüşüdür. Laik anlayışla dinsel geleneksel otoritenin yerine halk ya da ulus otoritesinin geçirildiği siyasal yeni düzen ifadesine cumhuriyetçilikte kavuşmuştur. Temelde ekonomik olmaktan çok siyasal ve ideolojik bir devrim olarak başlayan Türk devrimi, siyasal mekanizmalar yönünden cumhuriyetçiliği tüm atılımların itici gücü yapmıştı. Bir başka deyişle başta kurulan bu siyasal mekanizma ile daha sonra toplumda planlanan değişme ve gelişmelerin siyasete hemen yansıması ve gerekli işlemlerin yapılması son derece kolaylaşmış oluyordu. Laiklik anlayışının siyasal yaşamdaki yansıması da cumhuriyet düzeniyle gerçekleşmişti. Bu açıdan laiklik ile cumhuriyetçilik ve biraz aşağıda göreceğimiz halkçılık birbirlerinden kesinlikle ayrılamazlar. Aslında daha sonra üzerinde duracağımız gibi altı ok ile ifadelendirilen bu altı ilkenin birbirlerinden ayrı düşünülmesi olanaksızdır. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet düzenini özgürlük ve ulusal egemenlik ilkeleri üzerine dayandırıyordu. Daha 1906 yılında 2. Meşrutiyet için özgürlük kavgasının yapıldığı dönemde şöyle diyor: "Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlal vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir." Bundan 17 yıl sonra, cumhuriyetin ilanından hemen önce ise özgürlük ile ulusal egemenlik ilkelerini cumhuriyet düzeni içinde şöyle bütünleştiriyor: "Heyet-i içtimaiyede en yüksek hürriyetin, en âli müsavat ve adaletin temini, istikrarı ve mahfuziyeti ancak ve ancak tam ve kat'i manasıyla hakimiyet-i milliyenin müesses bulunmasıyla daimidir. Hürriyetin de, müsavatın da, adaletin de noktayı istinadı hakimiyet-i milliyedir." Görüldüğü gibi Atatürk, bir toplumda özgürlüğün de, adaletin de, eşitliğin de dayanağı olarak ulusal egemenliği görüyor. İşte cumhuriyet bu anlayışın siyasal mekanizması olarak ortaya çıkmıştır. Hiç kuşkusuz bir toplumun, Atatürk'ün deyimiyle bir heyet-i içtimaiyenin özgürlüğü, eşitliği ve adaleti siyasal mekanizmaya o toplumun egemen olmasıyla sağlanabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün meclise verdiği önem konusunda Mümtaz Soysal şöyle yazıyor: "Yukarıdan aşağıya doğru başlatılan bir hareket, gerçek bir başarıya ulaşabilmek için aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir irade temeline dayanmalıdır.